Ayrım 24.
Devirdeki diğer hasta rahibeler dayandılar. Galileo çabalarına rağmen onlara keklik göndermeyi başaramadı. Av mevsiminin bu son vakitlerinde hiçbir yerde bir tek keklik bile yakalanamazdı. Sor Maria Celeste'nin de şansı yaver gitmedi. O da Galileo'nun çok istediği ufak kiraz kuşlarından temin edip Siena'ya gönderemedi. Bu hafta yazmakta geciktim diye özür diliyordu. Zira size kiraz kuşları göndermeyi pek istedim ama bir tane bile bulmak kabil olmadı. Ardıç kuşları geldiğinde uçup giderlermiş duyduğuma göre. Bu arzunuzu keşke haftalar önce sizi hoşnut edebilmek için ne gönderebilirim diye kafa patlatırken bilseydim efendim. Neyse boş verin. Siz zaten kiraz kuşlarından yana hep şanssızdınız. Tıpkı benim boz kekliklerden yana yaya kalmam gibi. Zira hepsini atmacaya kaptırdım. Sağanak yağışların bahçesine bakla ekmeği imkansız hale getirdiğini söyledi ama nasılsa iyi havalar geri gelecekti ve onlarla birlikte babası da dönecekti. Size hap yollamıyorum, zira gönül öyle istiyor ve umuyor ki kısa süre sonra buraya gelip onları şahsen alacaksınız. Büyük bir sabırsızlıkla bu hafta elinize geçecek olan kararın haberini bekliyorum. Lakin karar gelmedi. Beklemek Galileo'nun sinirlerini iyice harap etti ve kızının mektuplarına öylesine bağımlı hale geldi ki yeterince sık gelmediklerinde onu payladı. Gökleri bildiğiniz gibi ruhumu ve özlemini de bilebilseydiniz efendim diye başlıyordu 5 Kasım tarihli mektubuna Sor Maria Celeste. Eminim son mektubunuzdaki gibi benden yakınmazdınız. Zira Tanrı sevinci birbirimizin varlığında bulmamızı tekrar nasip edinceye dek size verip sizden alabileceği mutlulukların en büyüğü saydığı mektupları mümkün olsa her gün alıp her gün gönderebilmeyi ne çok istediğimi anlardınız. Ardından aranan kiraz kuşlarını en sonunda Grand Duke'un hizmetindeki bir kuşçunun yardımıyla nasıl temin ettiğini anlatıyordu. Birazdan Geppo'yu yakalayıp içine körpe kuşları koyacağı un dolu bir kutuyu Signor Geri'ye teslim etmesi için doğruca Pitti Sarayı'nın arkasındaki av yatağı Boboli bahçelerine gönderecekti. Ne var ki birkaç gün sonra Galileo kuşlar için teşekkür ederken Siena'dan hicretine ilişkin hiçbir şey söylemedi. Ertesi cumartesi 12 Kasım'da Sor Maria Celeste önce son mektubunuzda ne Roma'dan haber aldığınıza dair ne de dönüşünüzle ilgili herhangi bir karardan hiç söz etmemenize ne kadar şaşırdığımı söylemeliyim. Zira Signor Gerardini'nin söylediklerinden azizler gününden önce 1 Kasım bir haber alırız diye umuyorduk. Kafamı rahatlatmam için bu işin nasıl gelişmekte olduğunu bana tüm gerçekliğiyle anlatmanızı istiyorum. Ayrıca şu anda yazmakta olduğunuz konudan da söz edin. Şayet anlayabileceğim bir şeyse ve dedikodusunu yapabileceğimden korkmazsanız. Sor Maria Celeste babasının yapmakta olduğu çalışmanın yarı gizli bir nitelik taşıdığını haliyle anlamıştı. Gerçekte Galileo'nun yargılanmakta olduğu sırada Il Gioiello'dan çıkartılan malzemelerin bir kısmı hareket üzerine yazdıklarıyla ilgiliydi ve iki yeni bilimin üçüncü gününe ilişkin Roma'ya gitmeden önce kabatasla hazırlamış olduğu el yazmalarını içeriyordu. Gerçi Galileo bunların başına iş açacağını aklına bile getirmemişti belki ama yine de gereksiz yere yok edilmelerinden korkması için yeterince neden vardı. Tek biçimli ve hızlanan hareketin üçüncü günde ele alınış tarzı, Galileo'nun düşen cisimlerin hızlanmasının gizemini araştırmak üzere eğimli bir düzlemden yuvarlanan küçük bronz bir topun hareketini izleyerek geçirdiği Padua'daki sayısı belirsiz saatlere tanıklık eder. Serbest düşen cisimlerle istenen verimlilikte deney yapamayacağından düşüşü denetleyebilmek, istediğinde hareketi durdurmak, bütün bu sürede zamanı ve mesafeyi tam olarak ölçebilmek için kendi eğik düzlem düzeneğini kurdu. İki yeni bilimde Galileo'nun bu çabalarında zaman zaman ona yardımcı olduğunu söyleyen Salviati bunları Sagredo ve Simplicio'ya şöyle betimler. İnişi için gerekli süreyi birazdan anlatacağım biçimde kaydederek topu kanaldan yuvarladık. Süreyi iki gözlem arasındaki sapma, bir nabız atımının onda birini geçmeyecek bir dakiklikle saptayabilmek için bu deneyi birkaç defa tekrarladık. Bu işlemi yaptıktan ve güvenilirliğine kanaat getirdikten sonra bu defa topu kanalın sadece dörtte biri kadar yuvarladık. Bunun da iniş süresini ölçtükten sonra bu sürenin bir öncekinin tam yarısı kadar olduğunu saptadık. Sonra başka mesafelerde denedik. Topun kanalın tümünden yuvarlanma süresini yarısından, üçte ikisinden, dörtte üçünden hatta başka kesirlerden yuvarlanma süresiyle karşılaştırdık. Tam 100 kez tekrarlanan bu deneylerde hep şunu gördük. Aralıklar birbirinin karesi kadar bir sürede geçiliyordu ve bu topu boyunca yuvarladığımız nokta nokta düzlemin her eğimi için geçerliydi. Kopernikus'un güneş sisteminin yapısını kendisine yol gösterecek bir teleskop olmadan bulması gibi, Galileo'da zaman ve uzaklık arasındaki bu temel ilişkiye çok güvenilir bir ölçüm biriminin ya da dakik bir saatin yardımı olmadan ulaşmıştı. 17. yüzyılda İtalya'da ulusal olarak geçerli ölçüler yoktu. Bu durum mesafeleri, bit gözü, kıl payı, mercimek ya da darı tohumu çapı, karış, arşın gibi şeylerle ölçüp tahminen tayin etmeyi gerektiriyordu. Bir kol boyu, braccio bile Floransa'da, Roma'da ya da Venedik'te ölçülmesine göre değişebiliyordu. Bu yüzden Galileo deney aygıtına kendi keyfi ölçüm birimlerini yerleştirmişti. Bu birimler birbirini tuttuğu müddetçe onları temel bağıntıları kurmakta kullanabilirdi. Topların yuvarlanma sürelerini hesaplamak için basbayağı lahzaları tarttı. Sürenin ölçülmesi için diyordu Salviati deneyi anlatmayı sürdürürken, yukarıya asılı su dolu büyük bir kap kullandık. Kabın dibine suyun hafifçe sızmasını sağlayan ufak çaplı bir boru lehimledik. Topun ister bütün kanal boyunca ister bir bölümünden her düşüşteki süresi boyunca akan suyu küçük bir bardakta topladık. Böylece toplanan su her düşüşten sonra çok hassas bir terazide kum taneleri ile tartıldı. Bu tartımlar arasındaki farklar ve oranlar bize süreler arasındaki farkları ve oranları verdi. Ve böyle bir hassasiyet sayesindedir ki, işlemi pek çok defalar tekrarlamamıza rağmen sonuçlarda kayda değer bir ayrılık çıkmadı. Bu açıklama felsefeye yeni bir pencere açmayı vaat eden çarpıcı deneyler ortaya koyuyordu. Buna karşılık Salviati'nin son zamanlarda edindiği bilimle din arasında olmasa bile bilimle şiir arasında tamiri imkansız bir yarılmaya yol açma tehlikesi yaratan o bilgiç tavrında en ufak bir değişikliğin bile olması olanaksızdı. Top düzlem denemeleri, düşüşle ilgili gerçeği, Galileo'nun iki yeni bilimde bir dizi teorem halinde ifade ettiği sıkıcı fakat başarılı bir peşrev oluşturdular. İleride yasalarının birkaç harf ve sembole indirgenmesine imkan verecek olan cebir usullerini kullanmamakla birlikte, bulgularını geometrik oranlamalarla ifade etti ve kanıtlamalarını eski Yunan matematikçileri tarzında harflendirilmiş şemaların eşlik ettiği kesif bir nesir anlatımla sundu. İki yeni bilimin üçüncü gününde tartışılan hareketlerin hepsi doğal hareketlerdi. Zira deney cisimleri dışarıdan bir güç tarafından atılmıyor, basitçe yuvarlanıyor ya da düşüyorlardı. Mermilerin ve diğer atılan cisimlerin cebri hareketleri, Galileo'nun ancak yıllar sonra 1637'de tamamlayabileceği dördüncü güne kadar tartışılmadı. Galileo burada benzersiz içgörüsünü sergileyerek hareketi kendisini oluşturan bileşenlerine ayırır. Örneğin bir havandan ateşlenen herhangi bir top mermisinin ya da bir yaydan fırlatılan okun iki vektörel bileşeni olduğunu gösterir. İleri doğru itmenin tek biçimliliği ile serbest düşmenin aşağı doğru hızlanması. Sagredo şöyle der: bu hipoteze dayanan, yani yatay hareketin tek biçimli kaldığı, dikey hareketin ise zamanın karesiyle orantılı olarak aşağı doğru hızlanmaya devam ettiği ve bu hareketlerle hızların hareket atılan cismin yolunda ilerlerken farklı bir eğri göstermeyecek şekilde birbirlerini değiştirmeden, bozmadan, engellemeden bir bileşim oluşturdukları hipotezine dayanan iddianın yeniliğini, inceliğini ve inandırıcılığını kimse inkar edemez. Galileo şöyle der diye açıklar Salviati: atılan cismin ağırlığı ya da fırlatma kuvveti ne olursa olsun boşlukta alınan yol daima parabol biçiminde bir eğridir. Yukarıya ya da aşağıya doğru yapılan düz atışsa konuşmacılar tarafından ayrı bir kategori olarak göz önünde bulundurulmuştur. Salviati'nin parabole sadece değinmesi bile derhal Coni'nin parabolün babası olan cismin geometrisine girerek parabollerle dolu bir tartışmayı takip edemeyeceklerinden korkan Sagredo ve Simplicio'nun hatırına konudan uzaklaşılmasına neden olur. Tanıtlaman çok hızlı ilerliyor diye şikayet eder Simplicio. Ve bana öyle geliyor ki Öklides'in bütün teoremlerine onun ilk aksiyomları kadar aşina ve vakıf olduğumu varsayıyorsun ama hiç de öyle değil. Ancak şekil matematiğe daha az yatkınlığı olanları tatmin edecek biçimde enine boyuna bir kere incelendikten sonra tartışma kolayca ve memnun edici bir seyre girer. Hatta ağır topların eğimlerinin hangi açıda daha tesirli olabileceklerine ilişkin bir analize bile olanak verir ve oradan 45 derecelik açının niye diğer açılara üstün olduğunu, çünkü bu koşulda betimlenen parabol mümkün olan en büyük genişlikteki parabol olacaktır, dolayısıyla atış çok daha uzağa gidecektir, gösteren geometrik bir tanıtlamayla son bulur. Bu serimleme karşısında yalnızca matematikte görülebilecek kesin tanıtlamaların gücü içimi hayret ve sevinçle dolduruyor diye atılır Sagredo. Topçu subaylarının anlattıklarından da bunu biliyordum. Top ve havan kullanırken en uzun menzil, yani en uzağa atış, eğim 45 derece olduğunda ya da onların ifadesiyle kadranın 6. noktasında elde edilir. Lakin bunun nedenini anlamak başkalarının tanıklığından, hatta tekrarlanmış tecrübelerden edinilen malumattan fersah fersah fazla bir şey. Bilimin pratik uygulamasına ve değerine yapılan ve nedenler üzerine metafizik mülahazalarda bulunmaktan çok uzak bu vurgu, Galileo'yu çağdaşı filozofların çoğundan ayırmaktaydı. Aristotelesçi felsefeciler özlerden ve verilmiş doğal konumlardan söz ederlerken, Galileo zaman, mesafe, hız gibi niceliğe vurulabilir şeylerin peşine düşmüştü. O dönemde diyalog formatında yazılmış diğer denemelerde konuşmacıları bir üniversite avlusuna toplamak adettendi. İki yeni bilimse bir tersanede geçer. Karakterler kendi dönemlerine kadar bilim sayılmış olan nihai nedenlerin izini sürmeyi bir tarafa bırakmışlardır. Düşen cisimlerin hareketinin hızlanma nedeni bu sorgulamada esaslı bir yer teşkil etmez diye bildirir Salviati. Bu andan itibaren fizik bir daha hiç eskisi gibi olmayacaktır. Sieur Marie Celeste 12 Kasım Cumartesi günkü haftalık özetini ertesi sabah yaptığı ekte, sürekli yağan yağmur Giovanni'nin, bu mektubu getiren kişi, bu sabah yani pazar günü yola çıkmasına müsaade etmedi. Bu da sizinle biraz daha sohbet etmek, geçenlerde kocaman bir azı dişimi çektiğimi söylemek için zaman veriyor. Çürüktü ve epey ağrı veriyordu. Ama daha da kötüsü yakın zamanda aynı akıbete uğrayacak daha böyle bir sürü çürük dişimin olması diye yazdı. Kendi dişlerini çekmeye yıllar önce başlamıştı. Böyle bir kendini sağaltma işlemi kahramanca bir gözü peklik istemiş olmalı ve 27 yaşındayken kendini vaktinden önce dişsiz kalmış biri olarak tanımlıyordu. Ekte devamla, benimle paylaştığınız günlük sıradan uğraşları pek sağlıklı bulduğunuza ilişkin kişisel görüşünüze yanıt olarak derim ki, onların benim üzerimde de gerçekten aynı etkiyi yarattıklarını görüyorum. Hatta günlük işler zaman zaman pek gereksiz ve katlanılmaz gelse de benim için yatıştırıcı birer dost olduklarını hesaba katınca, hele sizin bizden bunca uzakta olduğunuz bir zamanda faal olmanın sağlığım açısından önemli olduğunu açıkça görüyorum efendim. Tanrı yüce ilahi takdiriyle her şeyi sizin deyişinizde bir saatlik huzur bulamayacağım biçimde öyle düzenlemiş ki, böylece sizin yokluğunuzun baskısının beni bunaltmasına izin vermiyor. Böylesi bir üzüntü bana pek zararlı olabileceği gibi sizi de şimdi olduğu gibi derman olmanın yerine endişe duymanıza neden olabilirdim. 13 Kasım pazar gününün yağmurlu sabahında Sieur Marie Celeste yazmaya oturduğunda Büyükelçi Nicolini de Galileo'yu Arcetri'ye geri gönderme izni için Papa'ya başvurdu. Urban bir karar vermedi. Görüşme sırasında bu dileği ne karşıladı ne de reddetti. Fakat manalı bir biçimde Galileo'nun kendi kafadarlarından destek, savunma, dostluk gördüğünü, onlarla yazıştığını bildiğini belirtip, bütün bu kişilerin de bundan böyle Engizisyon'un gözetimi altında olduklarını hiç gizlemediği bir horlamayla belirtti. Siena Başpiskoposu bile bu gruba dahildi. Babasının dönüşünden haber çıkmadan geçen yeni bir haftanın ardından Sieur Marie Celeste yazarak vakit dolduruyordu. Eğer şansınız yaver gidip şu boz keklikten bir tanecik bulabilmiş olsaydınız, onu yaban eti için yanıp tutuşan şu zavallı hasta küçük kıza vermekten nasıl mutlu olurdum. Geçen ay kutsal yağla ovulacak kadar hastaydı. Fakat şimdi öyle bir toparladı ki yeni bir ayı görecek kadar yaşayacağına inanıyoruz. Büyük bir canlılıkla konuşuyor. Lezzetli şeyler verdiğimiz müddetçe yemeklerini iştahla yiyor. Geçen gece sabaha kadar başında kaldım, yemek yedirirken bana şöyle dedi. Ölümün kıyısındaki birinin böyle benim gibi yemesi nasıl mümkün oluyor inanamıyorum. Lakin şu da var ki Tanrı'nın iradesinin yerine geldiğini görmek dışında eski halime dönmek gibi bir arzum yok. Sieur Marie Celeste elini defalarca Sieur Maria Silvia'nın yanın alnına koymuş olsa da kızın ateşini doğru ölçebilmesinin hiçbir yolu yoktu. Ateşin derecesini ancak hastanın benzinin kızarması, nabzın hızı ve soluğun zayıflığından hareketle kestirmeye çalışıyordu. O hafta bitmeden revirdeki gün ışığının solmaya başladığı bir öğleden sonra 24. saatte Siena'dan av kuşlarıyla dolu küfe getiren bir ulak geldi. İçinde 12 ardıç kuşu vardı. Sizin mektupta belirttiğiniz sayıya tamamlamak için gereken 4'ü onları bizden önce tatmayı akıl etmiş kurnaz küçük bir kedicik tarafından azat edilmiş olmalı efendim. Zira içinde bu kadar vardı ve üstlerine örtülü bezde de koca bir delik bulunuyordu. Ne mutlu ki boz keklikler ve aç kakanlar en diptelermiş. Birini 2 arduç kuşuyla beraber hasta kıza verdim. Çok sevindi. Size teşekkür ediyor efendim. Yine 2 arduç kuşundan oluşan bir başka hediyeyi de Signor Rondinelli'ye yolladım. Geri kalanları da arkadaşlarımızla birlikte afiyetle yedik. Bütün bu hediyeleri çeşitli insanlara dağıtma zevkini tattım. Zira onca zahmetle ve eziyetle yakalanan bu varlıklar birçok kişi arasında paylaşılmayı hak etmişlerdi. Gelen arduç kuşları biraz kart olduğundan onları haşlayarak pişirmek gerekti. Bu yüzden bütün gün başlarında bekledim ve bir defalığına oburluğa tümden teslim oldum. Galileo oda sıcaklığını aşağı yukarı ölçebilen ilkel bir termometreyi yaklaşık 1593'te icat etmişti. Ama Daniel Fahrenheit'ın cam içine cıva koyup suyun donma ve kaynama noktalarına göre ayarlı bir skalayla tüpü işaretleyerek bu aleti geliştirebilmesi için 1714'e kadar beklemek gerekti. 31. Bunu sizin ağzınızdan duyuncaya kadar. İsa'nın dönüş vaktinden önceki çarşamba günü Suor Maria Celeste Galileo'nun istediği armutlardan aramaya gitmişti. Bir an aklından babası geldiğinde bunları kendisine elden vermek için saklamak geçti. Sonra evhamları tüm bu keyifli düşünceleri bir anda dağıtıverdi. Duyduğuma göre bu yıl meyveler uzun ömürlü olmayacaklarmış. Bu yüzden belki de daha haftalar boyu gecikecek ya da hasretimden böyle evhamlandığım dönüşünüzü beklemeden onları doğruca size yollamak daha mı iyi olur acaba diye düşünüyorum. Kilise geleneğine uygun olarak dönüşün umut yüklü günleri havarilerden Aziz Andrew'ü anma gününe en yakın pazar günü yani 30 Kasım'da başladı. 1633'te en yakın pazar günü 27 Kasım'a denk düşüyordu. Bu tarih dönüşün başlangıcı için mümkün olabilecek en erken tarihtir. Bundan dolayı dönüşün süresi azamiye çıkmış 28 güne uzamıştı. Suor Maria Celeste'nin babasının dönüşünü hayal ederek geçirdiği kasvetli mevsim hep beklemekle doluydu. Dua kitabından gelecek olan Rab, kralımız, epey yaklaşmış olan Rab ve gelen günde haşmeti görülecek olan O sözleriyle dolu dönüş ayini dualarını okuyordu. Küçücük San Matteo Kilisesi'nin içinde ise Suor Barbera, mor renkli mumlar, sunağa serilecek mevsime özgü mor kumaşlar ve rahip için özel mor ve pembe renkli cübbeler hazırlamıştı. 3 Aralık'ta Suor Maria Celeste Galileo'ya, Büyükelçi cenaplarının Roma'dan ayrılırken size salı verildiğiniz haberini de getireceği ve buraya kadar size şahsen refakat etme sözü vereceğini ummak ve bu umuda sıkı sıkıya sarılmak benim için en iyisi. O günü görecek kadar yaşayacağıma inanmıyorum. Rabbim bu iyiliği bana çok görmesin diye yazıyordu. Suor Maria Celeste'nin Galileo'nun dönüşünü görecek kadar yaşayamayacağından duyduğu korku, inişli çıkışlı sağlığına ilişkin uğursuz bir önseziden kaynaklanmış olabileceği gibi, daha büyük olasılıkla sayısız gecikmeler ve sahte umutlar yaratan söylentilerden dolayı kapıldığı yılgınlıktan ileri gelmiş de olabilir. Floransa'da herkesin sizin yakında burada olacağınızı söylediğini duyuyorum. Ancak bunu sizin ağzınızdan duyuncaya dek onları aziz arkadaşlarınızın temennilerinden ibaret sayacağım diye yazıyordu bir hafta sonra. Lakin bu defa söylenti gerçek çıktı. Urban, Siena'daki atmosfer neredeyse bir seçkinler kulübü havasına büründüğünden cezasını hafifletmek değil ağırlaştırmak için sonunda Galileo'nun tutukluluk yerini arçitre olarak değiştirmeye razı oldu. Papa, Engizisyon'a tavsiyesinde Galileo'nun bundan böyle sosyal münasebetlerinin kısıtlanmasını ve her tür öğretim etkinliğinden uzak tutulmasını şart koşmaktaydı. Artık bu koşullarda evine gitmesine izin vardı. Çok sevgili efendi babam, efendim, Sefiri hanımefendiye iyiden iyiye tavsiyen ve bu yılın sonuna dek sonuçlanmayabileceğinden endişelenmeye başladığım bu işe bir kere daha el atmaları için yakarmak üzere kalemi elime almıştım ki salı verildiğiniz haberi geldi. O yüzden sevincim haberin beklenmedik sürprizi ölçüsünde büyük oldu. Üstelik kızlarınız bu sevinçte yalnız değiller. Buradaki tüm rahibeler nasıl ıstıraplarıma ortak oldularsa şimdi de gerçek mutluluk işaretleri gösteriyorlar. Dönüşünüzü büyük bir özlemle bekliyoruz ve havanın adeta yolculuğunuz için düzeldiğini görerek şenleniyoruz. Signor Geri, Pisa'daki yıllık kış sezonu için saray erkanı ile birlikte bu sabah ayrılıyorlardı. Karar hakkında zaten bir şeyler bildiğini ve son akşam bana bildiklerini söylemeye geldiğini görünce ben de kendisine şafaktan önce burada olacağınız bilgisini verdim efendim. Ayrıca sizin kendisine yazmayış nedeninizi açıkladım. Ve siz buraya geldiğinizde kutlamamıza katılamayacağı için duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Zira tam anlamıyla dürüst, sadık, gerçek bir beyefendi. Arabası çok yüklü olduğundan Signor Francesco'nun beraberinde getiremediği bir kazan verdiği şarabını bir kenara ayırdım. Daha sonra araba seferini tamamladığında onu başpiskoposa gönderme imkanınız olacaktır. Ben de kendisine çoktan limonlu şekerlemeler göndermiştim. Beyaz şarap fıçıları emrinize amade. Vakit darlığından hepimizin sevgi ve saygılarını göndermekten öte daha fazla yazamıyorum. San Matteo, 10 Aralık 1633. Sizi çok seven kızınız Suor Maria Celeste. Babasına yazdığı bu son mektubu Siena üzerinden Roma'ya gidecek olan arabası yola çıkmadan Suor Maria Vincenza'nın kayınbiraderi Signor Francesco Lupi'nin eline teslim etmek için acele ediyordu. Nicolini'ler niyetlendikleri halde Arcetri'ye dönüş yolculuğunda ona eşlik edemedilerse de Galileo gerçekten de hafta sonunda eve döndü. Grand Duke Ferdinando hoş geldin demek üzere şahsen Il Galileo'ya geldi ve 2 saatlik bir ziyarette bulundu. yaşamdan, şerepten ve Galileo'nun parmak ısırtan tuhaflıklar karşısında hamisinin gözünde daha da yücelmesini sağlayacak şekilde yaşamını ve şerefini nasıl koruduğundan söz ettiler. Ferdinando'nun Galileo'ya duyduğu bağlılık, Urban'ın tehditleri karşısında kısa bir süre dalgalanma geçirmişse de zaman ilerledikçe daha da sağlam bir dost olduğu ortaya çıkmıştı. 17 Aralık'ta Galileo, Roma'daki en yüksek makamdaki desteği Kardinal Francesco Barberini'ye resmi bir şükran mektubu yazdı. Zat-ı şahanelerinin başıma gelen olaylarda derdime nasıl hararetli ortak oldukları her zaman bilhassa dikkatimi çekmiştir ve sonunda tam da benim istediğim şey olan köyümün sükunetine dönme lütfunun temininde yaptığınız aracılığın değerini en başta sayarım. Müşfik elinizden çıkma bu ve daha binlerce iyilik, emredip beni şereflendirmek istediğiniz her an kendime görev bildiğim zat-ı şahanelerine hizmet etme ve saygı gösterme arzumu perçinliyorlar. Hali hazırda sizden böyle bir emir almadığımdan gördüğüm iyilikler için şükranlarımı sunuyor. En aziz aşkla önünüzde eğiliyor ve etenizi öpüyor. Mübarek Christmas'ta saadetler diliyorum. Gerçekte Galileo sürekli ev hapsinde olduğundan pek de o kadar evinde sayılmazdı. Sonraları mektubuna Arcetri'deki mahpushanemden diye tarih düşecektir. Kendisiyle bilimsel fikirleri tartışabilecek ziyaretçileri kabul etmekten men edilmişti. Yakınlardaki manastır dışında bir yere de gidemiyordu. Orada da kızlarıyla özel olarak bir araya gelişi uzun ve kaygı dolu ayrılığın Sor Maria Celeste'ye gerçek duygusal maliyetini ortaya çıkardı. Kızının sık sık hastalanmış ama kendisine pek az dikkat etmiş olduğunu keşfetti. Artık evine iade edilmiş olmasının ve babasının işlerinin sorumluluğunu üzerinden atmış olmanın verdiği rahatlamayla kızının tekrar direncini kazanacağını beklemiş olmalıydı. Fakat Sor Maria Celeste tam tersine daha da zayıf düştü. Galileo kızının durumundan bahsettiğinde Nicola Agunti her şeyden çok Sor Maria Celeste ile ilgili haberleri üzüldüm diye yazdı Pisa'dan. Aranızdaki baba kız muhabbetinin nasıl olduğunu biliyorum. Kızınızın yüksek bir zeka, irfan, basiret ve iyilikle dolu olduğunu da biliyorum. Ve zor zamanlarınızda size onun gibi eşsiz ve soylu bir yatıştırıcı olmuş başka birini daha tanımıyorum. Aylardır öteki hayat bahsini tümden bırakmış, babasının eve dönmesiyle birlikte yaşayacakları hayattan başka bir şey düşünmez olmuştu. Şimdi her iki duası da aynı anda karşılık bulmuş gibi görünüyordu. Sık sık sözünü ettiği zayıf bünyesi yüzünden aldığı besinde ya da sudaki mikroplardan birine kolayca teslim oldu. 1634 Mart'ının sonlarına doğru dizanteriye yakalanarak ağır hasta düştü. Hastalığı kaptığı andan itibaren Galileo, sevgi ve duayla onu ayakta tutabilmek için her gün yürüyerek Il Gioiello'dan San Matteo'ya gitti. Hastalık onu şiddetli, iflah olmaz bir karın ağrısına mahkum etti.